Ayrım 6. O muhteşem hayatınız Oya Baydar. Sayfa 87. Piyanonun kapağını açarken içindeki ıssızlıktan ürküyor. Çok heyecanlandığında hep böyle olur, içi katılır sanki. Baba, elinde kocaman bebek kutusuyla kapıda durmuş, gözlerinin içi gülerek kızına bakıyor. İşte istediğin gözleri kapanan, saçları taranan bebek. Küçük kız kıpırdamıyor. Yılanın gözleriyle hipnotize olmuş bir fare gibi sessiz, hareketsiz duruyor. Al, kutuyu aç bakalım, beğenecek misin? Çocuk taş kesilmiş, çocuk lal, çocuk ağladı ağlayacak. Baban sana o bebeği almış, yarı maaşını yatırmıştır buna. Hadi babana teşekkür et, diyor anne. Teyzesinin sesini duyuyor. Bu kız nankör. Yerinden kıpırdayabilse odasına kaçacak. Kutunun içindeki bebeği kırmak, parçalamak istiyor. Çok heyecanlandı da ondan, diyor baba. Bir tek baba anlıyor onu. Küçük kız susuyor. Kutuyu odana koyacağım. Ne zaman istersen o zaman açarsın. Oyuncakçı vitrininde görmüştük ya hani. O zaman paramız yoktu, alamamıştık. Babayı seviyor, bebekten nefret ediyor. İçi ölgün, ıssız, uykulu. Oturmadan öyle ayakta tuşlara dokunuyor. Kendinin de bilmediği, daha önce hiç duymadığı bir ezgi süzülüyor parmaklarının arasından. Kafasının içinde bir flütle bir keman eşlik ediyor piyanoyu. Beyaz kadife kaplı piyano taburesine ilişiyor. Gök gürültüsü, sağanak, topların sesi, çığlıklar, yenilgi, zafer. Chopin. İhtilal etüdü. Gözlerinden akan yaşları hissetmiyor. Biraz uzakta arkasında duran adamı hissetmiyor. Parmaklarının ucundan fırlayan top mermilerini, mitralyöz ateşini, yere düşenlerin çığlığını, ırmaklara dönüşen sağanağı, ard arda çakan şimşekleri, yıldırımların düşüşünü hissetmiyor. Durup öylece kalıyor piyanonun başında. Bir cılız alkış. Ama sen ağlamışsın sevgilim. Susuyor. Adamın şefkatli kolları arasında bir dal gibi hareketsiz duruyor. İçinde dipsiz kuyular gibi bir boşluk. Kocamın kıymetini bildin mi? Annemin kastettiği anlamda hayır. Kendime göre evet. Ankara'da devlet operasından açılan kadroya girmedim. Ne çok ısrar etmişlerdi konservatuvardaki eski hocalarım. Evde piyanoyla vakit geçirmeye başladım. Piyanodan aldım hırsımı. Şarkı söylemeyi unuttum. Çocuk doğurdum. Ya hayatını bu işe vakfedeceksin, müzikten başka şeye yere olmayacak hayatında, ya da bırakacaksın diyerek kandırıyordum kendimi. Önce sesim terk etti beni. Haklıydı, ona ihanet etmiştim. Sonra piyano düşman düşman bakmaya başladı kapağını açtığımda. Başına oturmaz oldum. Salonun bir köşesindeki varlığını unuttum. İçimdeki ses susunca dünyanın bütün sesleri sustu sanki. Çocukluk kabuslarım gerçek olmuştu. Sesim ihanetimi cezalandırmış, bütün sesleri de ardından sürükleyerek kaçıp gitmişti. Issız kalmıştım. Neye boyun eğiyordum? Teslim olduğum neydi? Sıradanlaşma mı? Kocamın sağladığı konfor mu? Toplayıcının deyişiyle muhteşem hayat mı? Sessizlik zindanımın kilidi olan çocuk mu? Viyana'daki hocalarımdan birinden İtalya'da üst düzey şan eğitimi bursu ve sahne imkanı teklif eden mektup geldiğinde önce kimseye bir şey söylemedim, kocama bile. Aklımdan çıkarmaya, unutmaya çalıştım. İçimde müzik bir huzursuzluk duygusuyla uyur gezer gibi dolanıp durdum günler boyunca. Vereceğim karardan korkuyordum. İhanet ettiğim sesimin dönmemesinden korkuyordum. Dış dünyadan, korunmasız, yapayalnız kalmaktan korkuyordum. İtalya'da iyi bir burs ve sahne olanağı çıktı. Değerlendirmek isterdim sözleri ağzımdan çıktığında. Sanki konuşan ben değilmişim gibi kendi sözlerime şaştım. Hatırlıyorum, akşamdı. Sofraya yeni oturmuştuk. Gece henüz tam inmemişti. Yemekte küçücük kızımızla birlikte olabilmek için evde olduğumuz günler akşam yemeklerini erken yerdik. Neden o anı seçtiğimi de bilmiyorum konuşmak için. Belki de o çocuğun yanında sert tepki vermeyeceğini, konuşmanın yumuşak geçeceğini hesaplamıştım. Sadece bir an duraksadı. "Tabii, gerçekten iyi bir fırsatsa değerlendirmelisin," dedi sonra. "Gerçi bir sanatçı sahnelerin dışında kalmayı sürdüremez." Sanırım bu anın geleceğini seziyordu, hazırlıklıydı. O her zaman her şeye hazırlıklıydı zaten. Sanatıma, yeteneğime saygı mıydı? Son zamanlardaki durgunluğumun, uyuşukluğumun, isteksizliğimin marazi sonuçlarından mı ürkmüştü? Yoksa sıradanlaşmış bir evliliği bitirme fırsatını yakalamış olmaktan doğan ferahlama mıydı? Hala bilmiyorum. Belki de onun için en önemli yanım sesimdi, müziğimdi. Kafasında yarattığı diva imajıydı. Bunlar olmadığında bana olan ilgisini de yitiriyordu. O bir primadonnanın eşi olmak istiyordu içten içe. Kendinde olmayanı benimle tamamlamak. Bunun için benden ayrılmaya bile hazırdı. Kaybederek kazanma duygusu. Yerimden kalkıp boynuna sarıldığımı, evlendiğimizden beri ilk kez dudaklarından tutkuyla öptüğümü hatırlıyorum. O anda bunun evliliğimizin sonu olacağını düşünmüş müydük? Sanmıyorum. Böyle sürdürebiliriz, hatta belki evliliğimize hareketlilik, heyecan gelir diye hesaplamış bile olabiliriz. Bir süre yürütebilirdik de gerçekten. Hoş bir dönem oldu. İtalya ile Türkiye arasında mekik dokuyorduk. Sahneye çıkacağım zamanlar bir konser, özel bir gösteri olduğunda mutlaka geliyordu ve o birkaç gün ikimiz de çok mutlu oluyorduk. Adımın duyulmaya başladığı, müzik eleştirmenlerinin opera dünyasının görüş alanına girmeye başladığım bir dönemdi. Benimle gurur duyuyor, yükselişimi izliyor, teşvik ediyordu. Bazen kızımızı da getiriyor, bir süre üçümüz birlikte kalıyorduk. Fırsat bulduğumda ben İstanbul'a dönüyordum. Ailelerimiz yadırgasa da, annem evliliğin için fena halde endişelense de, bize normal gelen bir hayat biçimiydi ya da öyle sanıyorduk. Sonra yorulduk, usul usul koptuk. Gelmeler gitmeler azaldı, yaptığım işle, yaşadığım hayatla, kariyerimle uyuşmuyordu evlilik, hele de çocuk. Artık ayaklarım yere basmıştı, boşlukta sallanıp duran hayatım yere inmişti, seçimimin ne olduğunu biliyordum. İçimdeki şeytanın sesi galip gelmişti. Kızımdan ayrılmak büyük sorun olmadı. İçim parçalanmadı. Melodramatik sahneler yaşamadık. Onda emeğim yoktu zaten. Çocuk da benim yokluğumu fazla hissetmedi sanırım. Zaten yoktum. Dadısıyla, kızına tapan babasıyla, babaannesi, dedesiyle mutluydu. Ya da ben öyle sandım. Boşanma sırasında velayet sorunu yaşamadık. Hiçbir kabalık, hiçbir tatsızlık olmadı. Babasıyla daha mutlu olacağını biliyordum. Yıllar sonra o lafın yanı başında, kar uykusunda ölmesinin ağırlığına dayanamadığım, uyuşturucu etkisinde yarı uykulu, yarı uyanık yaşadığım günlerde beni tedavi etmeye çalışan psikolog, annelik içgüdümün bu kadar zayıf olmasının nedenini bulup çıkarmaya çalışmış ama başarılı olmadığını itiraf etmişti. Sonradan adamla dost olduk. Müziği ve sanatımı her şeyin üstünde tutmama bağladı bu eksikliği. Öyle ya, sevgiyle sarmalanmış, şımartılmış, üstüne titrenmiş bir çocuktum. Aileden gelen bir sorun yoktu. Anneye, babaya karşı kompleksli bir durum belirlenememişti. İçimdeki müzik şeytanı yüzünden demiştim ona, anlar görünmüştü. Kızımı bıraktığımda 6 yaşındaydı, boşandığımızda 8. Okula başlayacaktı. Birkaç ay benimle, birkaç ay babasıyla kalması, Milano'yla İstanbul arasında mekik dokuması mümkün değildi. Vicdan azabı duymamı engelleyen iyi bir bahaneydi okul. Çocuğun iyi bir eğitim alması, huzurlu yaşaması için ondan fedakarlık ettiğimi düşünüyordum. Sonraki yıllarda kızımla daha çok yaz aylarında görüştük, birlikte uzun tatiller yaptık. İyi anlaştık bile diyebilirim. Hani bazen arkadaşınızın çocuğuyla kendi annesi babasından daha iyi anlaşırsınız, daha hoşgörülü, sabırlı, anlayışlı olursunuz. Sorumluluğunuz yoktur çocuğa karşı, sadece keyfini çıkarırsınız. Öyle bir ilişki işte. Onu son gördüğümde 13'ündeydi. Artık büyüyordu. Hoşuna gider diye her zamanki gibi Türkiye'de, Bodrum'da ya da Çeşme'de kalmak yerine Fransız Rivierası'nda bir Fransız arkadaşımın Nice yakınındaki evinde tatil yapmayı önermiştim. Büyük heyecan göstermedi. İtiraz da etmedi. Her şeye sahip zamane çocuklarını heyecanlandıracak, sevinçten havaya uçuracak ne olabilir ki? İngilizcesini, Fransızcasını güçlendirmek için her yaz birkaç ay en iyi yaz okullarına gönderilen, babasıyla sık sık uzak ülkeleri seyahat eden bir çocuk için Nice'de tatilin özel bir anlamı yoktu. Viyana'ya ilk gidişimdeki heyecanımı hatırlıyorum da. Görüşmediğimiz bir yıl içinde büyümüş, boy atmıştı. Bana ne kadar benzediğini fark edip gururla pişmanlık karışımı bir duyguya kapıldım. Böyle güzel bir kızım olduğu için narsist bir gurur, ona sahip çıkamadığım, yakınlaşamadığım, annelik yapamadığım için pişmanlık. "Büyümüşsün, güzelleşmişsin," dedim uçağa binmek üzere yolcu salonunda beklerken. "Babaannem size benzediğimi söyledi. Babam da öyle söyler." "Sen benden çok daha güzelsin. Ben senin yaşında sırık gibiydim. Kocaman gözlerim, bir de saçlarım dışında bakılacak bir yanım yoktu. Çocukluk fotoğraflarınızı görmedim ama dergilerde, gazetelerde çıkan fotoğraflarınızda güzeldiniz hep. Şimdi de öyle." Sesinde sitem mi, özlem mi, ne olduğunu anlayamadığım ezik bir tını vardı. "Sesimi de almış mısın merak ediyorum." "Hayır, ne yazık ki hayır. Kulağım varmış ama sesim berbat. Müzik dersinde öğretmen sizin kızınız olduğumu öğrenince çok şaşırmıştı. Ne tuhaf, sesim olup olmadığını, müzik yeteneğimi ilk kez sordunuz." Acıtmak istememişti. Sormadığıma değil, sorduğuma hayret etmişti. Ne çok şeyi ilk kez sordum ona. Ne çok şeyi hiç soramadım, hiç bilemedim. O anda hissettim bunu ve hemen unutmaya karar verdim bilinçaltımın derinliklerinde. Çok az birlikte olabiliyoruz. Seni yeterince tanımıyorum. Bir anne için tuhaf, hatta ayıp bir durum biliyorum ama müzik dünyası insanı kendine köle ediyor. Yarı zamanlı olmayan bir iş bu, dedim özür dilemeye çalışarak. Yüzüme düşünceli, hüzünlü gözlerle baktığını hatırlıyorum. Adımın Arya olması da bu yüzden miydi? Arya adını baban istemişti. O neredeyse benden beter bir müzik tutkunudur, bilirsin. Demek istediğim hem profesyonel opera sanatçısı hem de iyi bir anne olunamıyor. Başkalarını bilmem ama ben beceremedim. Böyle düşünmemelisiniz. Ben mutlu bir çocuğum. Babam sizin ne kadar önemli bir iş yaptığınızı, sizin çapınızda bir sanatçının sıradan bir anne olmasını beklememem gerektiğini anlattı bana. Bunları söylerken gülümsüyor. Mahzun gülümseme. Çocukluğum boyunca duyduğum bir söz. Ne kadar mahzun bakışlı bir çocuk. En sevindiği zaman bile hüzünlü görünüyor. Galiba teyzem söylemişti bunu da annem itiraz etmişti her zamanki gibi. Uzanıp elini tutmuştum. Bana siz demekten vazgeçebilir misin? Anne desen, sen desen mesela. Öyle istiyorsanız tabii sen derim ama garip geliyor biraz. Babam da annesine siz der. Ailede böyle alışılmış da ondan. Anne demeye hiç denemedi. Sen demeye çalıştı ama bunu da başaramadı. Galiba geç kalmıştık. Tatil görünüşte sorunsuz geçti. İtalya'da, Avusturya'da müzik çevrelerinde parlamaya başladığım, önemli sahnelerde göründüğüm, bazı opera eserlerinin ilk gösterimlerinde başrol oynadığım, Türkiye'de milli gururumuz vurgulu övgülerle anıldığım bir dönemdi. Nice'in en gelenekli ve de tabii en snob otelinin çay salonunda oturmuş harika pastalardan tadarken, yanımıza gelip imza isteyen genç opera severin beni tanıması, bir Fransız dergisinde hakkımda çıkan küçük bir yazı, yazının başlığı korkunçtu aslında, şişman olmayan güzel Türk soprano ve benzer olaylar onu etkiliyordu. Annesinin tanınması, parlaması hoşuna gidiyor sanmıştım. Belki de tam tersiydi. Anne gibi bir anneye ihtiyacı vardı. Şişman olmayan, düzgün vücutlu, billur sesli bir koloratür sopranoya değil. Ayrılma günü geldiğinde ikimiz de biraz hüzünlüydük ama hafiflemiştik. Karışık duygular işte. Bir daha buluşmadık. Yazışmalar, doğum günü kutlama telefonları, yılbaşı kartları da kesildi zamanla. İsviçre'de Jean'la ve küçük Olaf'la birlikte yaşadığımız günlerdi. Olaf'ın Alplerdeki ölümü, Türkiye gazetelerine benim fotoğraflarımla birlikte yansımıştı. Arya'nın haberi oldu mu, o gazeteleri fotoğrafları gördü mü bilmiyorum. Belki görmüştü, belki bu yüzden, belki artık büyüdü ve bir anne gölgesini hayatından çıkarmak istediği için bir daha tatil tekliflerime olumlu cevap vermedi. Ben de üstelemedim. Kızımı son görüşümdü. Bir daha buluşmadık, yazışmadık da. Şimdi düşününce annelik maceram inanılmaz görünüyor. Kötü bir senaryo, altı doldurulmamış bir hikaye. Yıllar sonra bunları düşünmeme neden olan toplayıcının fotoğraflarla açtığı bilinçaltı dehlizleriydi. Kat kat, kıvrım kıvrım dehlizler. Neyin nereden çıkacağını bilmediğim, korunaksız olduğum bellek kırıntıları. Kızımla birlikte geçirdiğimiz son tatilden fotoğraflarımız vardır, kim bilir nerede. Belki çekmecelerimden birinde, belki toplayıcıda, belki de başka bir bit pazarında yerlere saçılmış, onlarca eski fotoğraf arasında sararmış, ıslanmış, yırtılmış. Zavallı, öksüz kalmış fotoğraflar. Peki toplayıcıya kızmak neden? O yitip gideni, harcadığımız ömrün unutulmaya terk edilmiş gölgelerini kendi hikayelerinde yaşatıyor, öksüz kalmış gölgelere can veriyor. Dalmışım, Gülizar'ın sitemkâr sesini duyuyorum. Kızınızdan hiç söz etmezsiniz, hayatta mı? Diye soruyor Gülizar. Sonra yaptığı saygısızlığın sonuçlarından çekindiğinden belli, beni incitmekten, üzmekten korktuğundan panik içinde geveliyor. Beni affedin hanımefendi, haddimi aşmak istememiştim. Sizi üzmek istemedim. Biliyorum Guli, üzülme, sorun değil. Evet, kızım tabii ki hayatta, 40 yaşına geldi neredeyse. Koca kadın artık, bilimle uğraşıyor, üniversitede hoca. Uzun yıllar oldu onu görmeyeli, bir süre yurt dışındaydı, Amerika'da bir üniversitede çalışıyordu. Şimdi dönmüş Türkiye'ye. Bir çocukluk fotoğrafını bulursam sana gösteririm, çocukluğunda bana benzerdi. Sanki biliyormuşum, Arya ile haberleşiyormuşum gibi anlatıyorum bunları. Beyaz yalan, riyakarlık, mahcubiyet. Gülizar soru dolu susuyor. Hiçbir şey anlatmasam daha iyiydi. Şimdi sessiz nedenler uçuşuyor aramızda. Neden? Nedenini bilmiyor. Annenizle ilk anınız? Diye soruyor psikolog. Bir dağ yolu, anneyle el ele yürüyorlar toprak patikada. Babanın cipi yolun kenarında bekliyor, yol virajlı, bir yana uçurum, midesi bulanıyor. Çocuk bu yollarda harap olacak, otomobil tutuyor biliyorsun. Az yolumuz kaldı. Siz biraz yürüyün açık havada, bulantısı geçer, açılır. Uçurumun altından bir ırmak akıyor, görmüyor ama suyun sesini duyuyor. Anne Pınar'ın buz gibi suyuyla yüzünü yıkıyor. Meşe palamudu, ceviz yaprağı, kekik kokusu. Midesi bulanıyor, küçücük bedeni kor gibi yanıyor. Yine ateşi çıktı çocuğun, bu yollar yordu onu. Anne minik kızı kucağına alıyor, göğsüne bastırıyor. Süt, kekik, ter karışımı, anne kokusu. Kötü bir duman, barut kokulu, is kokulu, ağır hava. Cibin egzozundan çıkan gazın kokusu. Taşlı, çukurlu yolda sarsıla sarsıla giderken egzoz patlamış. Pat pat pat pat. Anne yere düşüyor. Ayağı taşa mı takıldı? Cip yaklaşıyor, baba ikisini de kucağına alıp cipe bindiriyor. Anne ile ilgili en eski anı. Hafızanın girift labirentlerinde saklanan, tam su yüzüne çıkacakken kaçıp gidiveren sisli puslu görüntüler. Annenin iki memesi arasından süt, kekik, ter kokusu, dört nala giden bir at. Hop hop hop, korkma korkma. Ne güzel oyun. Hop hop hop. Atlılar geçiyor, doğru atlar geçiyor rüzgar gibi. Bir ses, bir türkü. Bu belki de rüyaydı doktor. Çocukluğumda çok rüya görürdüm. Bazen böyle güzel rüyalar, ateşlendiğimde kötü kabuslar. Gülizar'a bütün bunlar ağır gelmiş olmalı. Sandıktaki eşyayı topluyorum artık. Ayırdığınız birkaç parçayı saklar, gerisini atarım. Şimdi size güzel bir çorba yapayım, boğazınıza iyi gelir deyip aceleyle çıkıyor salondan. Sesi sevecen değil. Kuru, belki de kızgın. Ağlamıştır o şimdi. Yufka yürekli, sulu göz bir kadındır zaten. Ben ağlamıyorum. Toplayıcının not defterinden. Onu tanıdıktan sonra fotoğraflarına başka bir gözle bakıyorum. Tanımazdan önce fark edemediğim bütün ayrıntılar şimdi yepyeni anlamlar kazanıyor. Düğün fotoğrafları, küçük kızıyla, o saman sarısı oğlan çocuğuyla objektife gülümsediği fotoğraflar. Yabancı ülkelerde, dünyanın en güzel şehirlerinde, sanat merkezlerinde, hele de sahnelerde çekilmiş resimleri. O eski siyah beyaz fotoğrafta elinde keman tutan genç adamın yanında nasıl da mutlu görünüyor. Viyana Operası'nın önü yazıyor resmin arkasında. Ne kadar genç, ne kadar zarif. 18'inde, 19'unda bile yok belki. Arkadaşı mı, sevgilisi mi? Ne büyük aşklar yaşamıştır, kim bilir. Nasıl sevmiştir, sevilmiştir. Düğün fotoğrafı annesiyle babasına ithaf edilmiş. Kocasıyla birlikte resmin üstünü imzalamışlar. Sevgili annemize ve babamıza en mutlu günümüzün hatırasıyla. Resmi profesyonel bir fotoğrafçının çektiği besbelli, büyütülmüş bir fotoğraf. Bir zamanlar çerçevelenip duvara asıldığı arkasındaki yapıştırma yerlerinden, çerçeve izlerinden anlaşılıyor. Bir gelinlik bu kadar sade, bu kadar zarif olabilir mi? Bir insan bu kadar dal gibi, bu kadar şeffaf olabilir mi? Sanki bu dünyadan değil, bilinmeyen bir masal gezegeninden gelip fotoğrafa girmiş, biraz sonra uçarak kaybolacak, kendi dünyasına dönecek. Sonra o toplu düğün fotoğrafları, ne kadar şık. Ne kadar seçkin bir kalabalık. Smokinli erkekler, uzun tuvaletli hanımlar, çiçekler, çiçekler, çiçekler. Peri masallarındaki periler, prensesinin düğünü bu. Birazdan masallar ülkesinin prensiyle birlikte altı beyaz atın çektiği altın yaldızlı faytonlarına binip bulutların üstüne çıkacak, ufukta kaybolacaklar. Fotoğraflara baktıkça onun bizim gibi fanilerden olmadığına bir kez daha inanıyorum. Büyük sanatçıların, müzikçilerin, düşünürlerin, bütün büyük insanların yaşadıkları çağın ruhunun özeti olduklarını düşünürüm. Ortak yüreği, ortak yeteneği, ortak aklı kendilerinde toplamışlardır. Hepimizin yeteneğinden, dehasından, aklından, yüreğinden bir parça vardır onlarda. Dede Efendi ya da Beethoven, Mevlana ya da Erasmus, Dostoyevski ya da Dante, Mustafa Kemal ya da Napolyon. Hepsi insanın belli bir çağda, belli bir yerde ulaştığı aşamanın toplamıdır, özetidir bana göre. Ortak ruhu, ortak dehayı yansıtan o insanların tümünde hepimizden, benden de bir parça vardır. Onların ölümsüzlüğü, kimse adımı bilmese bile benim de ölümsüzlüğümdür aslında. Benim için Diva da böyle bir insan. Onun da parçasıyım. Hayatının da kendisinin de ne kadar muhteşem olduğunu söylediğimde neden her defasında reddediyor, anlayamıyorum. Alçak gönüllülüğünden mi, kendi konumunun farkında bile olmamasından mı? Belki de kendi dünyasına kimsenin nüfuz etmesini istemediği için, benciliğin, sıradan fanilerin o dünyanın mahremine girmelerine izin vermemek için. Nereden çıkardınız şahane bir hayatım olduğunu, mütevazı bir subay ailesinin kızıydım ben, demişti. Fotoğraflara bakılırsa hiç de öyle değil. Paşa dedenin kılıçlı, göğsü madalyalı, sırma kordonlu fotoğrafı 1870'lerde çekilmiş olmalı. Bir stüdyo fotoğrafı. Febus Efendi'nin daha büyük ihtimalle Abdullah biraderlerin stüdyosunda. Tam anlaşılmıyor, arkasındaki pelür kağıdın tabakası tümüyle sıyrılmış. 1900 başlarının giysileri içerisindeki erkek çocuğun fotoğrafı da o zamanlar kullanılan yağlı boya renklendirme tekniğiyle renklendirilmiş. Özen isteyen güç ve pahalı bir iş. Bu konuda yanılmam, ne de olsa bunca yıldır eski fotoğraflarla ilgileniyorum. Bu iki fotoğrafı kendime ayıracağım. Kimseyle, onunla bile paylaşmayacağım. Ayrıca aynı naylon poşetten çıksa bile onun ailesine ait olduğunun kanıtı yok. Ben sultanıma böyle bir tarih yazıyorsam kime ne? Herkes yazılan hikayesiyle anılır. İnsanın gerçek hikayesini Tanrı'dan başka kimse bilmez, kendisi bile. Evet, subay çocuğuymuş ama o dönemin sıradan asker ailelerine benzemiyor aile. Giyim, kuşam, duruş bir başka. Üstelik kızlarının yeteneğini keşfedip gelişmesi için ellerinden geleni artlarına koymamışlar besbelli. Özel okullarda okutmuş, dil öğrenmesini sağlamış, sonra da müzik eğitimini müziğin mabedi sayan, Avrupa ülkelerinde sürdürülebilmesi için kim bilir ne fedakarlıklar yapmışlar. Tanrı'nın da, kulların da sevgilisi bir insan. Benzersiz kaderini hak etmiş, yıldız gibi parlayan bir kişi. Karıma ondan söz ettim. Bazı özel fotoğraflarına ulaştığımı söyledim ama buluşmamızı anlatmadım. Yanlış anlamasından korktum. Bazı müzisyenlere, kompozitörlere, icracılara aşırı hayranlığımı bilir. Divanın sesini, aryalarını özel konser kayıtlarından, CD'lerden, yıllardır özenle topladığım 33'lük plaklardan dinlerken kendimden geçtiğimin de farkındadır. Çok iyi bir ses, önemli bir sanatçı. Anladık ama seninki de biraz fazla. Ünlü film yıldızlarına kör kütük aşık olan ergen delikanlıya benziyorsun, demişti bir defasında. Sesinde seveceğim bir alay vardı. O günden sonra plakları, kasetleri yaz evine götürdüm. Evde karımın yanında dinlememeye dikkat ettim. Tepkisinin kıskançlıktan olduğunu bilseydim o kadar önemsemezdim. Bir süredir beni tuhaf bulmaya başladığını, dilim varmıyor ama işe yaramaz ki miskin bir hayalci gibi gördüğünü seziyordum. Hakkı da var. Sen istediğin kadar kendi gerçeğini yansıtmaya çalış, sürüngenlikten sıyrılıp duyguların, ruhların dünyasına yükselme çabalarını, has duygularını anlat, ötekilerin gözünde neysen olsun. Seni nasıl görüyorlarsa öylesin. Takıntılı, tuhaf, biraz iyi saatte olsunlara karışmış bir adam. Tabii ki fotoğraflarını ona iade edeceğim bir gün. Henüz değil, henüz gerçek hikayesine yaklaşamadım. Elimden kayan, duygularımın ulaşmadığı, adını koyamadığım bir boşluk var. Beni büyüleyen sesi, duruşu, kimliği öylesine kusursuz ki, dünyevi değil sanki. Yemek yer mi, sevişir mi, kirlenir mi, ter kokar mı? Neler düşünüyorum böyle, ne densizlik? O ses, müzikle o olağanüstü bütünleşme, dünyevi olamaz. Tanrı'ya inanmamı bu seçilmiş kişiler sağlıyor. İnsanın ulaşabileceği dorukları işaret ediyor onlar. Buradaydı, bu satırları yazdığım masanın hemen karşısında. Demlediğim çayı içiyordu. Bir şey oldu, birden çok üşüdü. Oysa odayı iyice ısıtmıştım gelecek diye. Çayı soğumuştu, tazeledim. Yeni baştan sarıyorum filmi. Nasıl girmişti kapıdan içeri, nereye oturmuştu? İlk hangi fotoğrafı göstermiştim, sonra sırayla hangi fotoğraflarını gösterdim ona? Yüzü ne zaman değişmeye, o zaman huzursuzlanmaya başladı? Karlı fotoğraf mı? Okuldaki törende şiir okurkenki fotoğraf mı? Sesi ne zaman yükseldi, hikayenizi yazmaya devam edeceğim dediğimde mi? Mecazi anlamda söylemiş de olsam, hikayesini yazacağım fikri rahatsız etti onu. Kendi hikayesi kendisine ağır geliyordur belki. Bunu anlayabiliyorum. Müzikle, sesle, her birini yeniden yarattığı, yaşattığı opera kahramanlarıyla. Ayda'yla, Carmen'le, Eurydice'le, Turandot ile, Ophelia ile, ötekilerle öylesine özdeş ki. Her birinin trajedisinin ağırlığını taşıyor. Hepsinin hikayesinin toplamı o. Keşke lafın gelişi olarak bile söylemeseydim o sözleri, onu incitmeseydim. Her şey bitti mi? Bir daha göremeyecek miyim onu? Bunuçken yitirmek en kötüsü. İyi bir adam değilim ben. Ona karşı yeterince açık davranmadım. Onun gibi insanlar aşırı hassas olur. Gördüklerinin, duyduklarının ardındakini sezerler. Sakladığım, göstermediğim fotoğraflar olduğunu hissetti sanırım. Ama onunla yeniden buluşabilmek için elimdeki tek koz bu. Başka fotoğraflarının, kendine ait belgelerin de elimde olduğunu bir şekilde hatırlatırsam direnemez. Bazen kendimden utandığım olur. Şimdi de öyle. Ona tuzak kurmayı düşünüyorum. Bir çeşit şantaj. Ne ayıp, ne iğrenç ama çaresizim. Onu bulmuşken yitirmek istemiyorum. Bit pazarından aldığım naylon torbanın içinden onun fotoğraflarının çıkması bir mucizeydi. Tanrı'nın bir işaretiydi, bir çağrıydı. Bu çağrıya, günah işleme pahasına uyacağım. 6. ayrımın sonu, sayfa 100.